Ayrım 8.
Bir tür haberleşme. Bu kez yarılan sessizlik değil, gecedir, yalnızlıktır. Paylaşıldı mı yalnızlık, yalnızlık olmaktan çıkmıştır. Kapadım gözlerimi, Fırat'ın kokusunu içime çektim. Bu anı unutmamalıyım, bu kokuyu unutmamalıyım, hiç ama hiç unutmamalıyım. Çünkü oraların bilmem ama buranın suyu, toprağı farklı kokar. Kapadım gözlerimi, Fırat'ın toprağının ve suyunun kokusunu içime çektim. O bir günde duyduklarım, yürekteki yangından kopup ortaya dökülenler, yakın geleceğimizin tüm ipuçlarını taşıyordu. Yaşadık ve gördük. Dutlucalı Romeo ve Juliet. Yaslıca ve Dutluca köylerindeyim. Atatürk Barajı yapılırken en çok oyalandığım köylerdi bunlar. Birbirlerinden 7-8 kilometre uzaklıktaydılar. İkisi de Urfa'ya giden koca asfalt yoldan 1 kilometre içerideydi. İkisi de otomobil yolu, elektriği ve suyu olmayan köylerdi. Ve ikisinde de daha çok Kürtçe, daha az Türkçe konuşuluyordu. İnsanları yeryüzünün belki de en mangal yürekli, en konuksever insanlarıydı. Bir kilometre ötedeki yolun ışıklarına, baraj inşaatının ışıklarına bakar bakar iç çekerler ve karanlıkta otururlardı. Sularını artezyen kuyularından günün belirli saatlerinde ya da gün aşırı alırlardı. Suyun verildiği saatlerde çeşmenin başı görülmeye değer bir alemdi. Suyun kaynağı pek belli olmayan kuyulardan da çekildiği olurdu. Pistir, pistir ama başka su da yoktur. Kız sen sakın içme, alışmamışsındır sonra hasta olursun. Kaynatmakla olur mu ki? Bir gün, iki gün, hadi üç gün kaynattın. Ömür boyu kaynatılır mı bu meret? Nah içine tükürsen fark etmez. Ve tükürdü. Günahtır kız tükürme. Hem buna pis denmez, çamurlu denir. Ondan böyle sarıdır. Hava karardığından ne suyun rengini seçebildim, ne de konuştuğum insanların yüzlerini. Köylerde elektrik yoktu dedim ya ve baraj yöresinde gece vardiyasında yüzlerce ampulün, spotun aydınlattığı gökyüzünden hiçbir ışık bu köylere ulaşmıyordu. Bebeleri çocuklara hastalandığında gece demeden, karkış demeden, kucaklarında, sırtlarında çocukları ana yola kadar yürümek zorundaydılar. En yaşlılar nineler, dedeler, Türkçe bilmediklerinden resmi herhangi bir daireye, kuruma, örneğin hastaneye, postaneye ya da karakola başvuramayacağından kendi yağıyla kavrulmak zorundaydı. İçlerinden biri hapse düşecek olsa bütün köyün hali haraptı. Suç ya da yanlış tüm köye mal edilirdi. 50 yıl, 80 yıl öncesinden değil, 10 yıl öncesinden söz ediyorum. Ve yine bugün o insanları yalnız mutlulukları, keyifleri, sonsuz neşeleri, canlılıklarıyla ve besledikleri büyük umutlarla anımsıyorum. Yaslıca ya da Dutluca'da girdiğim köy odası, eğer varsa, ya da herhangi bir evde sırtıma yastıkların en renklisi, en güzeli, en işlemelisi verildikten, çaylar demlendikten, ayranlar, sütler ikram edildikten, sigaralar ortalığa saçıldıktan sonra sohbet koyulaşıyordu. Sohbet ilerledikçe odanın müdavimleri değişiyor, öncekiler yeni gelenlere yer açıyor, ben kalkmaya davranacak olsam bir dilde, otur oturlarla, haydi yeniden bu kez bambaşka konularda yol alınıyordu. Romeo ve Juliet'e Dutluca'da rastladım. Dutluca köyünde yine sohbetteydik. Odadan içeri bir dede ve bir nine girdi. Odadan içeri girişleri dikkatimi çekti. Çünkü kol kolaydılar. Bu birinin ötekine yürürken yardım etmesinden çok, iki kişinin birbirine destek olması gibi bir kol kolalıktı. Selam sabah demeden söze girdi dede. 70'inde sızı düştü dizime, yaş 80 duman çöktü gözüme, 90'da kimse bakmaz yüzüme. Yanımdakilere usulcacık sorup öğrendim. Dede 95 yaşındaymış, yanındaki karısı da bir o kadar. Dede şiir gibi konuşarak başladı söze ve bir daha da bırakmadı. İşte söyledikleri. Benim hayatta bir tek karım vardır. Başka da bir şeyim yoktur. Yani hiçbir şeyim yoktur. 90'ımda kimse bakmaz yüzüme dedimse, yani ondan başka bakan yoktur. Benim de gözüm zaten ondan başkasını görmez. Onunla birlikte doğdum. Bilirim onunla birlikte öleceğim. Bilirim sevdamız öbür dünyada da sürecek. Çocuklara, torunlara bizden fayda yok. Ne de onlardan bize. Dedim çocuklara, biz ölürsek ağlamayın. Toprak altından ağlamanızı duymayız bile. Siz en iyisi ölmeden çay ve şeker alın bize. Çaya ve şekere gözyaşlarından daha çok seviniriz. Bari aldıklarınız bir işe yarar. Bir an durdu, soluklandı, sonra sürdürdü. Hani senin köy köy dolaşıp sorup soruşturduğun baraj olayı var ya, işte senin barajda o biçim. Barajın artık bize faydası yok. Yapılsa bile biz görmeyeceğiz. Bize yetişmez. Toprak altından da, doğrusu toprak üzerindeki baraja sevinemeyiz. Ne zamandır duyarım bu baraj lafını. İlk duyduğumda yapılsaydı, şimdi ne güzel karımla oraya gidip piknik bile yapardık. Ah ne isterdim hanımla baraj gölüne pikniğe gidebilmeyi. Ama bize yetişmez. Sakın sen de köy çocukları gibi beni kandırmaya çalışma. Bilirim yetişmez. Durdu durdu ekledi. Hem benim karımın gözleri barajın sularından bile güzel. İçime tarifsiz bir hüzün çökmüştük ki köylüler havayı dağıtma çabasına giriştiler. Aldırma abla, onlar bu köyün Romeo ve Juliet'i. Dedenin öyle konuşması ondandır. Sen bunları yazacağına bizim köylere bir an önce elektrik gelsin, onu yaz. Dedenin hiçbir söylediğini kaçırmamak için not tuttuğumu görüyorlardı. Bırak bir yana bizim Romeo Juliet'i. İçlerinden biri dayanamayıp durumu değerlendirdi. Yo, müsaadenle, Romeo dediğin bizim Abuzer Şahin'in yanında halt etmiştir. Aradan 12 yıl geçti. Bugün Dutlucalı Romeo ve Juliet'in hayatta olduklarını sanmıyorum. Baraj gölüne piknik yapmaya gidebildiler mi, gidemediler mi onu da bilmiyorum. Ama artık ben ne zaman barajın sularına bakacak olsam, benim karımın gözleri barajın sularından güzel diyen Dutlucalı Romeo'yu, 95'lik Abuzer Şahin'i anımsamadan edemeyeceğimi biliyorum. Savaşa hayır deme yasağı. Hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Bizim çocukluğumuzda savaşlar henüz televizyon ekranlarıyla evlerimizden içeri, odalarımızdan içeri girmiyordu. Beyinlerimizden ve yüreklerimizden içeri girip yaşamımıza egemen olmuyordu. Bizim çocukluğumuzda tanıklık ettiğimiz savaşlar, yaşıtlarımızın plastik tabancalar, tahta tüfeklerle yalancıktan gerçekleştirdikleri sokak savaşlarıydı. Bir de zaman zaman büyüklerimizden dinlediğimiz savaş zamanı yoklukları vardı anlatılan. Bunlar anlatılırdı ki bugünün değerini daha iyi anlayalım. Kısacası yaşıtlarım ve ben savaşsız büyüdük, şimdikiler gibi değil. O 16 yaşında bir kız çocuğuydu. Adı önemli değil. 1990 Türkiye'sinde adı gazetelere N.A. olarak geçecekti. Pendik Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Hem de çalışkan iyi bir öğrenci. Savaşların iyi bir şey olmadığını, en azından çocuklara yalnızca acı verdiğini biliyordu. 16 yaşındaki kız çocuğu bir hafta içinde basında çıkan savaş fotoğraflarını kesti. Bunları bir kartona yapıştırdı. Kartonun en altına da savaşa hayır, bu fotoğrafları görmek istemiyoruz diye yazdı ve bu kartonu okulun duvarına astı. Okul müdürü Süleyman Yolcu bu öğrenciyi ödüllendirip tüm öğrencilere örnek göstereceğine ne yaptı biliyor musunuz? Derhal emniyet müdürlüğüne ihbar etti. Ve okula gelen siyasi polis ekipleri birkaç dakika içinde kız çocuğunu alıp götürdü. 16 yaşındaki kız çocuğuyla görüşebilme çabalarım hiçbir sonuç vermeyince çocuğun annesi Şükriye Alkan'la görüştüm. Ağlayarak kızının 9 gündür siyasi şubede gözaltında tutulduğunu, 9 gündür kendisiyle görüştürülmediğini anlattı. Anne ile çocuğun görüştürülmeme gerekçesi olarak annedir bu, ana kalbi dayanamaz, buralarda fenalık geçirir deniliyordu. Şükriye Hanım ağlayarak bana kızının okuldaki başarılarını, eve getirdiği başarı belgelerini, parlak öğrenciliğini anlatıyordu. Ve 5 çocuğunun nasıl ve hangi üniversiteleri bitirmiş olduğunu anlatıyordu. Okul yönetiminin ancak kızı polislerce götürüldükten sonra eve haber vermesine, aynı gün evlerinin 4 sivil polisçi aranmasına ve hiçbir şey bulunamamasına şaşmıyordu Şükriye Hanım. O en çok, bütün bunlar kızım savaşa hayır dedi diye mi başımıza geldi diye şaşıyordu. Anne Şükriye Hanım'la görüştükten sonra Pendik Lisesi müdürünü de aradım. 9 gündür gözaltındaki çocuğuyla hala ilgilenip ilgilenmediğini sordum. Savaşa hayır yazısına gösterdiği ilgiyi sonraki günlerde de sürdürüp sürdürmediğini doğrusu merak ediyordum. Öyle ya, bize çocukluğumuzda, öğrenciliğimizde öğretilmişti. Okul müdürü hepimizin babasıydı. Hepimizi korumakla sorumluydu. Ne de olsa o zamanlar baba sözcüğü şimdilerdeki gibi erozyona uğramamıştı. Hayır, okul müdüründen sorularımın hiçbirine yanıt alamadım. Müdür tek cümleyi tekrarlayıp duruyordu. Devlet memuru olarak sizinle konuşamam. Bırakın memur, devlet memuru olarak, insan olarak söyleyeceğiniz bir şey yok mu diye de doğrusu ben sormadım. 16 yaşındaki kız çocuğunun olayı ne ilk ne de sondu. Bu olaydan 1-2 yıl önce de İzmir Kabataş Lisesi'nde 15 yaşında bir öğrenci, Nazım Hikmet'in kız çocuğu şiirini defterine yazdı diye yine okul müdürü tarafından komünizm propagandası yaptı gerekçesiyle siyasi polise ihbar edilmişti. 15 yaşındaki çocuk kafası tıraşlanıp elleri kelepçelenip içeri atılınca, içeride 87 gün hapis yatınca, çocuğun annesi intihara kalkışınca, Türkiye bir kez daha dünya aleme rezil olunca ve neden sonra 80 gün sonra o günün Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, Kabataş Lisesi müdürünü görevden alacaktı. Bu olayı da anımsatarak Milliyet'teki köşemde savaşa hayır diyen kız çocuğunun öyküsünü ayrıntılarıyla anlatırken, bir yandan da Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'a bir açık mektup yazıyordum. Bu açık mektupta Avni Akyol'a savaşa hayır demenin yasak olup olmadığını, suç olup olmadığını soruyordum. Öyle ya, savaşa hayır diyenleri cezalandırmak, savaş kışkırtıcılığı yapanları ödüllendirmek, düşüncelerini, söylediklerini beğenmediklerimizi ortadan kaldırmak, şiddeti beslemek değil de neydi? Devletin kendi çocuklarına, öğrencilerine savaş açtığı bu ortamda, bu pisliğin, bu şiddetin, bu çağ dışılığın kokusu, dumanı genzinizi yakmıyor mu? Boğulmamamız için ne önerirsiniz diye soruyordum. O hafta içinde hemen hemen Türkiye'nin her yerinden mektup ve faks aldım. En çok da çocuklardan, gençlerden. Bu mektupların büyük bir bölümü, ben de 16 yaşındayım diye başlıyordu. Ya da ben 18 yaşındayım, ben 13 yaşındayım, ben 11 yaşındayım. Ve hepsi hemen hemen aynı sözlerle bitiyordu. Ben de savaşlara hayır diyorum. Sonra başka mektuplar. Ben sizden çok yaşlıyım. Üzüntüm, acım sizinkinden 40 yıl daha ağır diye başlayan. Sayfalar boyu yazdıktan sonra bir insan diye imza atan. Üniversitelerden yazanlar, cezaevlerinden yazanlar, askerlik görevini yapmaktayken yazanlar. Hayır, Avni Akyol'dan hiçbir yanıt almadım. Pisliğin içinde boğulmamamız için o hiçbir öneride bulunmadı. Ama savaşa hayır demenin suç sayılmayacağı bir ülkede yaşama umudu besleyen yüzlerce mektup boğulmama izin vermedi. Türk halkını savaştan nefret ettiremeyiz. Şu yukarıdaki başlığı okuyunca, hele hele tırnak içinde okuyunca, kimilerinizin gözlerine inanmayacağını, hadi canım gerçek olamaz, kim, hangi dangalak böyle bir laf eder diyeceğini hissediyorum. Ama gerçek. Biri, üstelik TRT'de üst yönetimde bir yetkili bu lafı etti. Zeynep Hanım, lütfen anlayış gösterin. Türk halkını savaştan nefret ettiremeyiz. Türk halkının neyi sevmesi, neyi sevmemesi, neden nefret etmesi ya da etmemesi gerektiğine kim nasıl karar verebilir sorusunu şimdilik bir yana bırakıp, Tanrı bizi kurtarıcılardan kurtarsın diyerek öyküme geçiyorum. John Baez'in Türkiye'ye gelip buradaki ilk konserlerini verdiğinde yıl 1988'di. John Baez ve İstanbul Açık Hava Tiyatrosu, İzmir, Efes, Ankara Hipodrom konserlerini başka kitaplarımda anlattığımdan burada es geçip sadede geliyorum. Türkiye'ye bu ilk gelişinde Ayla Erdemli yönetiminde onunla ilgili bir de belgesel hazırlamıştık. John Baez'le Bir Saat adlı bu belgeselde yemyeşil bir bahçede çimenlere oturup karşılıklı çocukluğundan günümüze geçirdiği evreleri, yaşamındaki önemli anlarını, tanıklıklarını, direnişlerini, kişiliğini ve yaşamını konuşuyorduk. Bütün bu konuşmalar kendi albümünden fotoğraflarla, anlattığı olayların belgesel film klipleriyle destekleniyordu. Filmin bir yerinde Zülfü Livaneli bize katılıyor ve iki sanatçı Türkçe şarkı söylüyorlardı. Hazırladığımız belgesel, hiç unutmuyorum, 1 Eylül 1988'de TRT'ye teslim edildi. John Baez konserlerini verip Türkiye'den ayrıldı. Aradan bir ay geçti, John Baez telefon ediyor. Bizim film televizyonda gösterildi mi? Millet ne dedi, beğendiler mi? Hık mık edip duruyorum. TRT'nin programları çok yoğun. Henüz gösterilmedi. Ama merak etme, en kısa zamanda gösterilecek diyorum. Ama bu John Bates keçi gibi inatçı. Tutturdu mu tutturuyor. Habire zırr telefon, film gösterildi mi diye sorup duruyor. Ta San Francisco'dan ya da Paris'ten ya da Londra'dan işi gücü bıraktı. Üşenmeden bizim TRT'nin peşine düştü. Her hafta telefon ediyor. Bizim filmden ne haber? TRT bu. İster gösterir ister göstermez, sana ne diyemiyorum bir türlü. Bu yetmezmiş gibi bir de kesintisiz sansürsüz gösterilsin diye tutturmaz mı? Geldi anlat şimdi. Zülfü ile birlikte söylediğiniz Kız Çocuğu şarkısının sözleri Nazım Hikmet'in. Televizyonda Nazım'ın sözleri söylenirse ülkemizin güvenliği yok olur. Komünist ihtilal olur. İç savaş çıkar. Ulusça cehennemde cayır cayır yanarız falan filan nasıl denir? Elbet böyle şeyler söylemiyorum. Onun sağı solu belli olmaz. TRT'ye savaş açar diye korkuyorum. Bizim sağımız solumuz ne de olsa belli. Bizim sağ kanattaki büyüklerimiz yetmedi mi bu komünist karının propagandasını yaptığınız diye öfkelenirken yıl 1988 ama olsun. Soldaki küçüklerimiz de ne de olsa Amerikalı diye burun kıvırıyor. Bu arada ben günlerimi TRT'ye başvurmakla John Bates'in telefonlarına cevap yetiştirmek arasında geçiriyorum. Bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti, dört ay geçti, beş ay geçti, altı ay geçti, yedi ay geçti, sekiz ay geçti, dokuz ay geçti. Film hala gösterilmedi. Onuncu ay geldi. Bu arada 1989'un Haziran ayına geldik. 1989 Haziran'ında John Bates'in yine Türkiye'de konserleri var. Şimdi de tutturmaz mı film gösterilmeden konsere çıkmam diye? Uzatmayayım, konserden bir gün önce TRT filmi yayına soktu. Televizyonun karşısına geçtim merakla, John Bates'le bir saat filmini izliyorum. Doğrusu keyifle izledim. Film tam 45 dakika sürdü. Oysa adı üstünde bir saatlik bir belgeseldi. Aradan 10 ay geçmiş, neyi kestiler diye düşünmeye başladım. Fazla düşünmem gerekmedi elbet. Kız Çocuğu şarkısı yoktu. Ama o şarkı 15 dakika sürmez. Başka ne kestiler, başka ne kestiler bir türlü anımsayamıyorum. Ertesi gün konserde ansızın şimşek çaktı. Kamboçya şarkısını kesmişlerdi. Filmin bir yerinde John Bates Uzak Doğu'yu, Vietnam Savaşı aleyhine eylemlerini, Amerikan bombardımanı sırasında Hanoi'ye gidişini anlatıyordu. Oradan tam tersi bir savaşa, Kamboçya'ya geçiyorduk. Komünistlerin başlattığı ve vahşet saçtığı bu savaşla ilgili John Bates, savaşı lanetleyen Kamboçya şarkısını söylüyordu. Şarkının altına da görüntü olarak Amerikan Haberler Merkezi'nden aldığımız savaş belgeselinin görüntüleri döşenmişti. Amerikalılar seve seve vermişlerdi o klipleri. Bütün o bölüm bizim filmden çıkarılmıştı. Ertesi sabah ilk işim TRT'yi aramak oldu. En tepedeki birinci adam değil, ikinci adamla görüşebildim. Sorumu sordum. Ve işte bir daha asla beynimi, yüreğimi, benliğimi terk etmeyecek, anımsadıkça mideme kramplar saplayacak, beni yeniden bıçaklayacak, kafamı kocaman bir çarkın dişlileri arasında ezecek sözleri o zaman duydum. Telefondaki ses şöyle diyordu. Ah evet, filmin o bölümü müthiş etkileyiciydi, çok güçlüydü. İnanın gözyaşlarımı tutamadım. Savaştan kaçan anneler, o çocuklar, gerçekten müthişti. Sonsuz duygulandırıcı. Yani o sahneleri gören herhangi biri, bir daha ne pahasına olursa olsun, savaştan nefret eder, tüm savaşlara lanet eder. Ama anlarsınız ya, şu sıralarda millet, ordu Sofya'ya diye bağırırken, gazeteler bu manşeti atarken, lütfen anlayış gösterin Zeynep Hanım, kimi dengeleri korumamız gerek, Türk halkını savaştan nefret ettiremeyiz, Türk halkına savaşların bunca kötü olduğunu gösteremeyiz. İşte bu nedenle filmden o bölümü çıkardık. Sessizlik. Ah yüreğim ya da ah ülkem, ah milletim, ah insanlarım. Çocukların terbiyesini nasıl bozdum? Televizyondayım. Yani zaman zaman televizyon ekranında göründüğüm oluyor. O sıralar söylenmesi gereken bir şeyler varsa, konuşmak yerine yazmayı yeğlediğim halde çağrıyı geri çevirmiyorum. Çocuk yaşlarda çok küçükken sık sık evdeki radyoyu incelerdim. Saatlerce bizim emektar iki düğmeli, hoparlörünün önü bezgerili, Marconi radyonun karşısına kurulur, o bezin üzerinde şekillerin belirlenmesini ya da ansızın o bir karışlık bezin üzerinde film oynamasını beklerdim. Saatler, günler, aylar, yıllar geçer ve o eski bez parçasında hiçbir değişiklik olmazdı. Türkiye'de televizyon yoktu ve herhalde benim televizyon nasıl bir şey sorumu evdekiler radyo gibi diye yanıtlamışlardı. Aradaki fark birinden yalnız ses, ötekinden hem ses hem görüntü yayımlanmasıydı. Türkiye'de yoktu ama nasılsa gelecekti. Sanırdım ki televizyonun Türkiye'ye gelişi bizim Marconi'nin bezinden olacak. Ve işte televizyonun gelişini kaçırmamak için radyonun önüne çakılıp, müziği açıp, görüntüyü beklerdim. Bugünkü televizyon nefretimin kaynağında belki de bu çocukluk anısı, aldatılmışlık duygusu ve öç alma isteği var. Bugüne dek televizyona bir şeyler yapmamı özel kanallardan çok hep TRT istedi. Aklımın yaptıklarına evet dedim ve hepsi hüsranla sonuçlandı. Cumartesi sabahları TRT 1. kanalda yayımlanan Çocuklara Gençlere Yönelik Palet adlı 1 saatlik programla 1 yıl için anlaşmıştık. Çekimler Ankara'da yapılıyordu. Program boyunca 20 kadar çocuk ve gençle bir arada oluyordum. 5. sınıf, orta 1, orta 2 ve orta 3 öğrencileri. Onları okul yönetimi ya da öğretmenleri seçip yolladığı için çoğu parlak öğrencilerdi. Programın yaklaşık şöyle bir akışı vardı. Önce çocuklar çok kısa kendilerini tanıtıyorlardı. Ardından 10-15 dakika seçtiğimiz genellikle güncel bir konuda sohbet ediyoruz. Sonra benim çağrılım bir konuk geliyor. Benim onunla çok kısa konuşmamı, çocukların konuğa soruları izliyor. Konuğun uzmanlık alanıyla sınırlanmayan her tür soru, araya çizgi filmlerin girmesi, yabancı bir ülkeden olup Türkiye'de yaşayan bir çocuğun kendi ülkesini tanıtması ve bizim o ülke hakkında sohbetimizle program tamamlanıyordu. 3 ay boyunca her hafta çocuklarla her konuda sohbet ettik. Savaş, barış, arkadaşlık, aile, evlilik, zaman kavramı, tatil kavramı, çevre sorunları, başımızdan geçen olaylar, yaşadığımız anı yakalayabiliyor muyuz, okuduklarımız, niçin okumuyoruz, niçin yalan söyleriz, öğretmen-öğrenci ilişkileri, Türkiye'nin çeşitli yöreleri ve benzeri. Genellikle onlara danışarak saptıyordum sohbet konumuzu. Konuklarımıza gelince ilk aklıma gelen örnekler şöyle. Hasan Pulur gazetecilik, Aydın Boysan mimarlık, Tarık Akan sinema, Gülriz Sururi tiyatro, Sunakan müzik, Bekir Onur ergenlik psikolojisi, Türkan Saylan tıp, Sovyet Büyükelçisi Çernişev diplomasi konularında sorularımızı yanıtlayanlar arasındaydı. Ama dedim ya, tıptan söz ederken kadın haklarına, müzikten mimarlıktan söz ederken aşka, diplomasiden gazetecilikten söz ederken uzaya sıçrayabiliyorduk. Bu programla ilgili harika tepkiler geliyordu. Kısa sürede izleyicilerimiz arasına yetişkinler de katılmıştı. Aldığım mektup ve fakslar arasında yazan herkesin belirttiği iki noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Birincisi, çocukları adam yerine koyuyorsunuz. İkincisi, sohbeti izledikçe Türkiye'nin geleceğine umut duyuyoruz. Bir yıl için anlaşmıştık ama 3 ayın sonunda, 12. programın sonunda işime son verildiği bildirildi.